2026 sonuna doğru yaklaşırken Türkiye erken seçim gündemine girecek. Erken seçimin adını ansa bugün hükümet ya da gidiyor olsak ben kurun bir anda zıplayacağını düşünüyorum. Tutabilecek değil. Herkes dolara kayacak. Sıkı maliye politikası, sıkı para politikası ve biraz da gelirler politikasıyla 30'ları biraz altına çekebiliriz enflasyonu. Ama uzun vadede tek hanelere inmek bence bu sistemde mümkün gözükmüyor.
Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda konuğumuz Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz. Kendisiyle Mehmet Şimşek'in en son Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı açıklamalardan hareketle hem ekonomideki yol haritasını, programı ve bunun başarma şansını, önündeki engel konuşacağız. Kamil Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Semih Bey, hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Kamil Bey, Mehmet Şimşek, hatta Fatih Karahan, biliyorsunuz Amerika'daydı. Bazı ziyaretlerde de bulundular. Şimdi bugün de Mehmet Şimşek Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, biz bu yayını yapmadan birkaç dakika, hatta saat önce bazı açıklamalarda bulundu. Genel tabloda Mehmet Şimşek'in özetlediği şey şu, en azından benim aklımda kalan. İşçiler yoğuna giymeye başladı. Türkiye büyük bir ilgi var. Artık biz işçiler yoğuna koymaya başladık ve bu yolda gideceğiz. Yani pozitif bir tablo çiziyor esasında. Önce onu sorayım. Gerçekten Türkiye ekonomisi bir raya oturdu mu?
Tekrar teşekkürler davetiniz için. Şimdi Mehmet Şimşek epey kapsamlı konuştu bugün Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde. Ve bir ölçüde bir ekonomi programından bahsediyor doğal olarak. Ve bu programın kısa, orta vade ve uzun vadeli etkilerinden bahsediyor. Buradaki tabii birinci öncelik enflasyonla mücadele ya da fiyat istikrarı diyebilirsiniz. Onun sağlanması. Bu birinci öncelik konusunda Merkez Bankası'nın geçtiğimiz yılda, yani Ağustos'tan bu yana yapmış olduğu faiz artışları, çok ciddi faiz artışları var ve onların etkisi gecikmeli olarak da olsa kendisini göstermeye başlıyor. Yani bir ölçüde gecikme var ama seçimden dolayı bu gecikme biraz uzadı. Ama seçim dönemi geçtiğine göre şu anda artık sadece para politikası değil, maliye politikasında da sıkılaşmaya gideceğine dair artık açıklamalar var, hem Cumhurbaşkanı seviyesinde hem bakan seviyesinde. O anlamda da ben önümüzdeki haftalarda artık maliye politikasında ciddi adımlar atılacağını bekliyorum. Atılacak adımlar tabii tasarruf önlemleri olarak ağırlıklı olarak devreye yani giriyor ve mali disiplinin sağlanacağı. Ve burada tabii ki Mehmet Şimşek şunun altını özellikle çiziyor. Yani burada bizim bir kamu borç sorunumuz yok. Yani aslında bütçe açığımız da çok çok yüksek değil. Ama bizim asıl mali disiplini sağlamaktaki amacımız enflasyonla mücadelenin bir parçası olarak bunu sağlamak gerektiği için bunu yapıyoruz diyor. Yani ona bir ölçüde katılılabilir, doğru. Ama elbette enflasyonla mücadelenin ciddi bir maliyeti var. Ve bu maliyetin aslında farklı kesimlerinde bu maliyete katkıda bulunması gerek. Yani o yükü taşıması gerek. Sonuçta eğer enflasyonla mücadele programı Merkez Bankası'yla birlikte maliye politikası da sıkılaştırılırsa, o zaman hedefe doğru ulaşmak, yani yıl sonu hedefine ulaşmak biraz daha mümkün olabilecek ya da gelecek yıl hedefine doğru. Ve burada hatta bir de hedeflerle uyumlu gelirler politikasından bahsetti Sayın Şimşek. Yani orada biliyoruz ki asgari ücretin yıl ortasında arttırılmayacağına dair verilen bir mesaj aslında bir gelirler politikasının bir ayağı. Ama gelirler politikasının bir ayağı buysa, diğer ayağı da sıkı mali politikalarsa, bir diğer ayağı da aslında fiyat artışlarının önüne geçmek için özel sektör ne yapabiliyor? Yani kendi içinde bir öz denetim mekanizması kurabiliyor mu? Bunu Türkiye'de beklemek çok kolay değil. Çünkü ciddi anlamda bir şemsiye organizasyon olarak top da olsa ciddi bir fiyat kontrolleri getirebilecek bir mekanizma yok Türkiye'de. O zaman da tabii ki yine bir asimetrik bir durum ortaya çıkmış oluyor. Sabit gelirliler yükü taşıyor ama gelirleri sabit olmayan özel sektör ve bir ölçüde gelirlerini enflasyona endeksleyebilen kesimler, ki tasarruf yapan üst gelir grupları, onlara yine burada aslında reel faizler pozitife geçip arttıkça onlar yine kazançlı çıkacak. Yani her durumda burada bir asimetri var. Bu asimetrinin çözülmesi konusunda acaba ne gibi ek vergiler getirilebilir? Bu konuda hiç bahsetmedi tabii ki Mehmet Şimşek. Biliyorsunuz servet vergisinden bahsediliyor. Bence asıl bir diğer bir konu, birden fazla evi olanlara hatta katlanarak artan emlak vergileri getirmesi gibi konular var. Bunlar elbette ki şu anlama gelecek. Vatandaş diyecek ki, yani sabit gelirli vatandaş, ya sadece ben taşımıyorum bu yükü, biraz başka kesimler de artık bu işin içine giriyor. Yani vergi taban zaten ödeyebildiği kadar ödüyor, ama tavanda, yani üst gelir gruplarının da biraz daha yüksek vergi katkısı olmuş olacak. O anlamda bence bu önemli. Ben emlak vergisini bir diğer açıdan da önemli buluyorum. Emlak vergisi, hatırlarsanız, deprem sonrasında, 99 depremi sonrası getirilen 40 milyar dolarlık vergiler ne oldu? Hiçbir şekilde depreme hazırlık için kullanılmadı. Ama mesela bu tür vergiler şimdi şehirlerde seçilmiş olan muhalefete ait belediyelerle birlikte kullanılabilirse, bu emlak vergisi, o zaman hem şehirleri de depreme hazırlamak anlamında da kullanılabilir. Yani bunu ayrı bir nokta olarak belirtmek istedim. Son şey
Evet,
de
buyurun.
tabii ki yapısal dönüşüm konusu var burada. Yapısal dönüşüm ve verimlilik artışı gibi bir maddeden bahsediyor. Bu tabii ki uzun vadeli bir hedef olarak koyuyor. Ben Türkiye'nin AKP iktidarında bir yapısal dönüşüm gerçekleştirmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hele Cumhurbaşkanlığı sisteminde bunun mümkün olmadığını açıkça görüyoruz. Çünkü geçmişte elde ettiğimiz bazı kazanımlar vardı. Yani 2003-2007 arasında yapmış olduğumuz makro reformlarla enflasyonu aşağı çekmiştik. Bırakın AKP yapısal reform yapmayı, yapısal dönüşümü gerçekleştirmeyi, tam tersine o geçmiş kazanımları da bir ölçüde kaybetmemize yol açtı. Şu anda Merkez Bankası bağımsız değil ve Merkez Bankası Başkanı her an görevden alınır. Keza Sayın Bakan da her an görevden alınabilir. Yani burada programın bir gelecekte hemen her an rafa kaldırılıp kaldırılmayacağına dair bir garanti yok bize, kaldırılmayacağına dair. Bu tür sebeplerden dolayı, evet, enflasyon hedeflerine, yıl sonu hedeflerine, sıkı maliye politikası, sıkı para politikası ve biraz da gelirler politikasıyla ulaşabiliriz. Gelecek yılda belki %30'ları biraz altına çekebiliriz enflasyonu. Ama uzun vadede tek hanelere inmek bence bu sistemde mümkün gözükmüyor.
Şimdi neden mümkün gözükmediğini soracağım ama şimdi %30'lara düşen bir enflasyon en gerçekçi hedef bu diyorsunuz. 20-30 civarında bir enflasyon. Ama bunun içinde işte insanın alım gücü düşecek, işsizlik artacak muhtemelen. İşte ekonomi küçülecek. Zaten Bakan Şimşek de sıkı maliye ve para politikasının kalıcı düşük cari açık getireceğini söyledi bugün. Biz biliyoruz ki Türkiye'de cari fazla veya düşük cari açık olduğu dönemlerde ekonomik faaliyetler yavaşlıyor. Ya yani bunun tersi bir sonuç alacak bir yapısal dönüşümde Türkiye geçirmedi. Biraz önce belirttiniz zaten, hatta tam tersi yönde bazı adımlar atıldı. Biz enflasyonu %20-30'lu seviyeye düşürmek için ödeyeceğimiz bedel bizi rahatlatacak mı?
%60'lara gelişini hatırlarsanız, ya da şu anda %75'lere doğru çıkacak Mayıs itibariyle. Yani bu enflasyon nasıl çıkarıldığını hepimiz biliyoruz, değil mi? Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Tamamen iktisat teorisiyle, iktisat bilgimizle hiçbir alakası olmayan, tamamen siyasi saiklerle çıkarılmış bir enflasyondan bahsediyoruz. Yani o anlamda %75'ler, hatta şu da var ki %75 bile, ya da geçmiştiğimiz yıldaki enflasyon oranları bile tartışılır. Yani TÜİK'in verilerini tartışıyoruz. Buradan biraz daha normale dönmek. Yani giderek çok anormal bir ülke haline geliyorduk. Süreçler artık kontrol edilemez süreçler ortaya çıkıyordu. Kur artışı, gelir artı, yani işte ücretlere yapılan zam, tekrar enflasyon, böyle bir sarmalın içine girmiştik. O sarmalı kırmak için en azından bu şimdi biraz özveride bulunmamız lazım. Yani reel ücretlerde bir düşme kaçınılmaz. Bunu görmek lazım. Ama sadece reel ücretlerdeki azalmayla biz enflasyonu biraz kontrol altına alıyoruz deyip de diğer kesimlerden hiçbir özveri beklemeden, kamu maliyesini biraz daha disiplin altına almadan bunu gerçekleştirmek, yani %20'lere bile çekmek mümkün olmayabilir. Ben bunu söylüyorum. Ama kamu maliyesini kontrol altına alıp da işte ek vergileri de getirip biraz da reel ücretlerden kesintilerle gelecek yıl 2025 ve 2026'da 20'lere doğru inebiliyorsak, %20'lere, bir özveri yapmış bir toplumdan bahsediyoruz. 2026 sonuna doğru yaklaşırken Türkiye erken seçim gündemine girecek. Hatta bugün bile erken seçim mümkün mü diyen kesimler var. Bana göre erken seçim, başka bir yerde de söyledim, erken seçimin adını ansa bugün hükümet ya da gidiyor olsak, ben kurun bir anda zıplayacağını düşünüyorum. Tutabilecek değil, herkes dolara kayacak. Çünkü erken seçim döneminde çok net %50 artı biri Cumhurbaşkanlığı sisteminde %50 artı bir oya ulaşmak için her türlü popülist tavizi vermek durumundasınız. Bu sistemin şeyi bu.
Kamil Bey, yerel seçimlerde bir dövize çok ciddi kaçış oldu. Yani merkezi yönetim değişmiyordu, öyle bir şey olmamasına rağmen. Orada çok ciddi rezerv vermesi ve dövize talep oldu. Ki bu yerel
Ama
seçimde.
Yani geçen seneye göre baktığınızda yani hükümet fazla bir şey yapmadı tutmak için.
Evet, aynen öyle.
Yani ondan dolayı belki biraz çıkış oldu ama bunun kalıcı olmayacağını biliyorduk. Çünkü yerel seçimin hemen arkasında paketin tam olarak uygulanmasını bekliyoruz. Yani Bakan Şimşek sonuçta duruma hakim. Yani Merkez Bankası hakim. Ama şöyle bir durum var. AKP'nin içinde, bizi yöneten hükümetin içinde gerçekten bu tasarrufların yapılmasını engelleyebilecek güçler var. Yani ne demek? Sayın Cumhurbaşkanı danışmanları yerinde duruyor. Yani kendisini geçmişte bu NAS politikalarının doğru olduğunu anlatan danışmanlar duruyor.
Tabii.
Öte yandan baktığınızda Mehmet Şimşek tamamen bir Kemal Derviş'in olduğu gibi tamamen duruma hakim, evet. Tamamen harcamaları gerektiğinde kısılmasını emredebilecek bir pozisyonda değil. Tasarrufların tam olarak gerçekleşmesinin önünde engeller var. Örneğin ben çok bariz mesela saraydan bahsediyor, saray harcamaları. Ama çok daha güzel bir şeyi Sayın Cumhurbaşkanı'nın 100 araçlık konvoyunun 20 araca inmesi bana göre çok ciddi bir tasarruf önlemidir.
Bu arada tam da onu söyleyeceğim. Şimdi bu araba mevzusu çok fazla ya. Tabii toplumsal bir karşılığı da var. O yüzden de fazla. Ama kamuda tasarruf deyince bizim esas bahsettiğimiz işte bu şatafatlı hayat süren insanlar işte arabalara, binalara falan mı? Yoksa farklı harcamalar mı? Yatırımlar mı? Yani sonuçta verimsiz, karşılığı olmayan bir sürü yatırım da yapıldı son zamanda. Feasible olmayan yatırımlar yapıldı. Verimi çok düşük, hatta hiç olmayan. Onları mı anlamalı vatandaş?
Ya bunlar görünen kısmı ama
evet,
halkın
yani
gördüğü kısım olduğu için bence önemli. Mesaj vermek açısından önemli. Ama bir vergi muafiyetleri, istisnaları var. Biliyorsunuz milyarlarca lira sadece bazı kesimlere muafiyetler getiriliyor. Bunu geri alabiliyor musunuz? Niye bu muafiyetler getiriliyor? Yani ben tabii ki Sayın Şimşek şeyi de anlattı. Sanayi politikası işte onunla yeni yatırımları teşvik evet. edeceğiz ama ben 2007'den beri bu mikro yapısal reformları konuşuruz biz iktisatçılar olarak. Ve Türkiye o dönemden bu yana birçok sanayi politikası teşvikleri uyguladı. Ama sonucu görmüyoruz. Hiçbir şekilde etki analizi diye bir şey yapmıyorlar. Yani çalışmayan politikayı sonlandırmak ya da bu teşvikleri yanlış kullanan şirketleri cezalandırmak, yani ceza şu anlamda bir dahaki sefere onlara teşvik vermemek. Büyük çapta işte 2007'den bu yana çok ciddi yapısal dönüşüm olduğunu söylüyor. O dönüşüm aslında 2002-2007 arasında oldu. Biraz birçok açıdan iyi ektik. O zamandan bu yana sürekli patinaj yapıyoruz ve geri düşüyoruz. O anlamda dediğiniz doğru, bazı tamamen işte 3 kişinin uğrayacağı ya da yılda birkaç bin kişinin kullanacağı havaalanı yatırımlarını yapmamak lazım Türkiye'nin. Yani yapmaması lazım. Bunlar öncelikli değil. Otoyol yapılsın çok kullanımlı ya da demir yolları. Ama burada öncelik nedir? Elbette ki feasible yatırımlar. Yani bir getirisi olan, kullanımı olacak, 3 kişi kullanacak diye yapılan yatırımlar sonuçta yani geleceğe yönelik bizi bağlıyor. Yap işlet devlette de ciddi boyutta bir gelecek gelirini bağlıyoruz. Her ne kadar bizim borç yükümüz düşük olsa da Sayın Bakan'ın söylediği %29'du milli geliri oran olarak. Evet çok düşük ama bunu baktığınızda siz gelecek gelirlerinizi bağladığınız kısmı baktığınızda ciddi bir sıkıntı var orada. Yani o çok daha büyük bir kesim var. Keza bunun yanında depreme yönelik hazırlık yapmanız lazım. O zaman bu hazırlıkları yapabilmek için sizin başka yerlerden tasarruflar yapabilmeniz lazım. Evet. Yerel yönetimlerle birlikte çalışabilmeniz lazım. Birçok açıdan biz yani sıkışmış bir hükümet var. O anlamda verilen mesaj Sayın Bakan duruma hakim ama Sayın Bakan'ın ertesi gün olup olmayacağına dair soru işaretleri. Çünkü biliyor yani Cumhurbaşkanlığı sisteminde bu mümkün. Yani onun için bunca aydır beklediğimiz yabancı yatırımcı gelmiyor. Yani geldiği zaman da adım adım geliyor ya da geliyor hemen borsada biraz kazanıp
ürkek.
Çıkıyor tekrar.
Çok ürkek.
Evet ürkek. Yani çünkü bakın sizin benim gibi insan bu yabancı yatırımcı. Yani şey değil. Profesyonel insanlar yönetiyor bu paraları. Ve diyor ki ben işte 2018'de Türkiye'de bir zarar yazdım. Sonra 2021'de Naci Ağbal'ın görevde alındığı dönemde ciddi boyutta zarar ettim. Şimdi bir daha yaparsam bir daha ben işimi kaybederim diye bakıyor. Bu insan Profesyonel bir yönetici. O zaman diyor
Ve
ben daha güvenli olan limanlara
aynen.
gideyim. Niye Türkiye'ye gideyim?
Yani biz o yalnız değiliz yani. Bizim yarıştığımız, aynı sepette olduğumuz bir sürü
Evet yani
alternatif
tek
ülke var yatırımcı açısından.
kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle.
Yani ben söylediklerinden şunu anlıyorum. 2019-18, hatta 19 diye 18 öncesine dönmek mi sizce iktidarın ana hedefi? Ekonomiden bahsediyorum. Tabii de siyasi yok. Herhalde siyasi yok tabii ki 2017'ye dönmek istemezler. Sonuçta orada parlamenter sisteme dönmeye lazım. Ekonomik açıdan 2017'ye dönsek herhalde iktidar açısından kafi bir sonuç olacak.
Bence tabii ki isteyecekler. Yani istedikleri o
Başarabilirler mi sence
2017'ye
size
deneme. Hayır,
2017'ye?
bu, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bunu başarmanız mümkün değil. Yani çünkü ister Sayın Cumhurbaşkanı görevine devam etsin uzun vade ya da başka kimse olsun. Yani denge ve denetleme mekanizmaları tamamen devreden çıkarılmış. Parlamento tamamen bir yani mühür basma yerine dönmüş. Hiçbir önemi yok. Böyle bir durumda Merkez Bankası Başkanı her an görevden alınır. Yani o anlamda şu an IMF ile program yapmamızın önündeki en önemli engel de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. IMF sizce diyelim Cumhurbaşkanı istese, biliyoruz Cumhurbaşkanının karşılığı, diyelim kabul etse. IMF bir gece yarısı kararnamesiyle sonlandırılacak bir stand-by anlaşmasını imzalar mı?
Tabii ki, tabii ki
İmzalamaz.
mümkün. Aynen. O zaman siz bu mevcut ekonomik hedefe ulaşmanın önündeki en büyük engele yönetim şekli olarak konumlandırıyorsunuz değil mi? Yani
Yani hedefin ne
Cumhurbaşkanlığı
olduğunu
sistemi
koymak lazım.
önündeki en büyük
Yani
engel.
evet ben hedefi eğer gelecek işte 2025 sonunda 30'ların düşük 30'lar ya da 2026 içinde %20'ler bu mümkün şu andaki Türkiye'de bu mümkün. Ama seçim satım haline girdiğimiz zaman o zaman ne olacak? Popülist politikalara dönmek zorundasınız. Ha, parlamenter rejimde de Türkiye'de popülist politikalar uygulandı ama sonuç itibariyle burada %50 artı birlik bir koalisyon kurup %50 artı bir oy alacak bir potansiyeli göstermeniz lazım. Sonuçta el yükseltmeniz gerekiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı geçen yıl EYT'yi kabul etti. Bundan önceki 18 yıl kabul etmemişti. Yani ya da
Sert bir
10
şekilde
yıl.
karşı çıkmışlar.
Neden? Çünkü bu aslında yangında son kırılacak şeydi, alarm noktası. Onu kullanıp camı kırıp çıkıyordun belki de. Yani o anlamda bir sonraki seçimde de başka popülist politikalar gündeme gelecek. Bunların
O
hepsi
zaman
bir harcama anlamına geliyor.
bugün ödenen bedelin yükünü hepsi boşa gidecek.
Tabii ki. Yani yaptığımız özveri biz feragat edeceğiz bugün. Ama sonra yine %30, 40, 50'lere geri dönmüş olacağız. Ve bakın burada siz ben yani bugün Sayın Özel ya da Cumhurbaşkanı olmasa onların yerine siz de olsanız ben de olsam %50 artı biri tutturmak için popülizmin her türlüsünü yapacaksınız. Yani her
Peki.
türlü sözü vereceksiniz. Yani iktidarla muhalefetin farkı ne? İktidar bu popülizmi seçim öncesi yapabiliyor. Kredi genişlemesini yapıyor, suni bir büyüme havası yaratıyor ve onun yanında bazı kesimlere ulufe dağıtıyor. Bu olabilir. Ama muhalefet de seçim sonrası için sözler verecek.
Tabii, aynen öyle.
Seçimde
Mayıs'ta
iktidara
görürüz.
gelirse 2027, 2028'de düşünün. Seçimde iktidara geldiğini düşünün hükümetin. Ve ertesinde bir anda bir yıl sonra yerel seçim var ve siz bütün vaatlerinizi yerine getirdiğiniz zaman kasa boş. Aynı bu yıl nasıl oldu? Kasa boş ki
Evet.
EYT'yi uygulayan hükümet yani gerçek anlamda yaşlı emeklilere 10 bin liranın üzerinde maaş veremedi. O zaman EYT'yi niye uyguladınız?
Peki artık sonuna gelirken Kamil Bey şunu da sormak istiyorum. Siz dediğiniz parlamenter sistem gerekli dediniz. Biraz siyasi bir soru sorayım. Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da bir görüşme, iletişim kanalı var en azından. Muhtemelen görüşme olacak. Görüşme gündemine dair konuşuluyor. Başkanlık sisteminin, Cumhurbaşkanlık sistemi değiştirilmesi veya başkanlık parlamenter sisteme dönüş ki bence çok zor. Bir de %40'a indirme seçimi, %50 artı birden 40 artı 1'e indirmeyi gündeme getiriliyor. %50'yi yakalamak değil de 40'ı yakalamak için bu kadar popülizm yapmamıza gerek yok gibi bir ruh haline gelir mi sizce iktidar? Kim varsa burada tabii.
Yani evet onun gerçekleşmesi durumunda belki popülizmin dozu biraz daha düşük olabilir. Ama siz düşünün bize Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl pazarlanmıştı 2017'de? Bakın denmişti bir tam yetkili Cumhurbaşkanı olacak. Bütün kararları zamanında alacak. %50 ile seçeceksiniz. Zaten çoğunluğun da oyunu aldığı için onların gücünü arkasına almış olacak. Ama şimdi siz diyorsunuz ki ben seçilmek için %40'a da razıyım. Ama vatandaş diyebilir mi şunu? %60'ın oyunu alamamış bir kişi tam yetkili. Her türlü yani bir gece yarısı kararnamesiyle bütün her şeyi değiştirebiliyor ülkede.
Tabii
Yani
ki.
bu mümkün. Böyle bir yetkiyi verir mi bu vatandaş? Vermez ve eğer o yetkiyi parlamento verirse bir şekilde muhalefetin oylarıyla, o parlamentoyu da mutlaka bir sonraki seçimde cezalandıracaktır. Hükümeti cezalandıracaktır. Yani ben 40 artı 1'in AKP tarafından gündeme getirilmesinin tamamen siyasi bir hata olarak görüyorum. Kendileri gündemi okuyamıyor. Bir deneyelim diyorlar. Parlamenter rejime de dönemiyorlar. Bir girdabın içine girmiş durumdalar. Şunu kabul etseler, deseler ya biz yanlış yaptık. Parlamenter rejime geri dönelim. Belki o zaman yine birinci parti gelirler. Yine koalisyon kurup yola devam edebilirler. Yani o
Ama şimdi
anlamda
güç
ben bu
paylaşımı
mesela...
istemiyorlar kesinlikle, yani en
Ama
azından şu an için
yani
öyle.
güç paylaşımını gördük. Yani denge ve denetleme mekanizmaları niye gerekli? Çünkü gerektiğinde siyasetçinin kolunu da bazı noktalarda kolunu bağlamak lazım, elini kolunu, ki diğer yatırımcılara, uluslararası yerli yatırımcılara da mesaj vermek. Bak, bu sistem devam edecek, bu uygulama, bu program devam edecek, buna hiçbir tehdit yok. O zaman güvenebilirsiniz. Bakın o zaman yabancı yatırımcı geliyor mu, gelmiyor mu? Yani çok da rahat gelecek. Yani buradaki konu, ben CHP'nin bu son seçimdeki zaferini, bence bunu taçlandırmanın yolu parlamenter rejimi mutlaka gündemde sürekli tutmak, bu müzakerelerin arkasında da tutmak, yani müzakereler sırasında da gündemde tutmaları gerekiyor. Ve yani biz ya işte şimdi oy oranımızı arttırıyoruz, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma şansımız var deyip oportünizm yapmamak lazım. Bu bir fırsatçılık. Çünkü bu sistemle Türkiye ekonomisi ciddi boyutta destabilize olmak durumunda. Yani uzun vadede bizim yüksek enflasyon, yani 90'lı yıllardaki o %60 enflasyonları, biz dünyada enflasyonun bu kadar düşük olduğu bir ortamda biz yine oralara geleceğiz. Unutmayın, 90'lı yıllarda enflasyon dünyada biraz daha yüksekti. Şu anda enflasyon, dünyada enflasyon %6'larda, ortalama enflasyon çok daha düşük. Biz %60'la enflasyonlara devam edersek iyice anormal bir ülke
Tabii.
olarak Arjantin'le birlikte yerimizi alırız.
İlerleyen süreçte siyaseten çok hareketli, ekonomik olarak da siyaset olarak da çok hareketli günler Türkiye'yi bekliyor. Devlet Bahçeli'nin Kıybı'nın Erdoğan'a gönderme olduğunu düşünüyor musunuz?
Valla
Yürüyüşte.
ben yorumlar kime, yani her öyle klipler ki herkes kendisine alabilir o yorumu, yorumlayabilir. O mesajı alarak da Bahçeli, yani benim söylediğim hizaya gelin demek istiyor diye düşünüyorum. Ama Bahçeli'yi anlamak kolay değil. Yani bir ölçüde Kingmaker gibi, geri planda bütün ülke yönetimine karar veren kişi gibi davranıyor.
Evet, o yüzden zaten herkes onu konuşuyor. O mesajı
Evet.
konuşuyor, yürüyüş esnasındaki müzik tercihini konuşuyor.
Evet.
Bakalım ne olacak? Göreceğiz hem ekonomide hem siyasette. Çok teşekkür ederiz Kamil Bey vakit ayırdığınız için.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin
Sağ
Sevgi.
olun, size de görüşmek üzere. Sevgiler.
Günler.